İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 8. dizin sayfa 152. 9. kısım. Mehmet buraya geldiği geceki sel yatağında bulduğu pürenleri unutamadı. Anası çocukluğunda yastığının içine püren çiçekleri doldurur, yatağının altına, yanına, yöresine yarpuz, per yavşan, kekik, alma geyik çiçekleri serperdi. Bir koku düşünde uyur, bir koku düşünde uyanırdı. Tan yerleri ışımadan anasının yaktığı ocaktan yanan odunların da türlü kokuları karışırdı çiçek kokularına. Yatağında her sabah uzunca bir süre kalır, kokuların cennet mesliğinde topraklamın islenmiş uslununu, salmalarını seyrederdi. Ocakta tüten tarhana çorbasının ve onun üstüne cazır dayarak dökülen tereyağının mis gibi kokusu burnuna gelinceye kadar. Mehmet Abdülselam Hoca'nın evine alıştıktan sonra ilk olarak sel yatağından yürüyerek denizin kıyısına gitti. Çukurova'da bahar çılgıncasına bir patlamadaydı. Ilık güneşin altında çiçekler, otlar, arılar, kelebekler, kuşlar, kokular birbirlerine karışmış kaynaşıyorlardı. Toros'un toprağı böyle değildi. Bu Çukurova'da her bitki öyle ağır ağır topraktan filizleyerek büyümüyor, birden fışkırıyordu. Denizin kıyısına geldi, bir püren kümesinin yanına oturdu. Karşısındaki büyük deniz dümdüzdü ve Mehmet denize baktıkça çözülüyor, kendine geliyordu. Gözlerini dikmiş bu püren kokusuna karışmış tuz kokusunu salıveren mavi boşluğa bakıyordu. Burada pürenin yanında denizin ucunda kendini sonsuz bir güvene kapmış koy vermiş, mutluluktan uçuyor, güneş, deniz, toprak, çiçekler, kokular içinde kendinden geçiyordu. O gün akşama kadar yerinden hiç kıpırdamadan, hiçbir şey düşünmeden, Seyran'ı, Hürü Ana'yı, Ferhat Hoca'yı bile aklına bir kerecik olsun getirmeden önündeki maviliğe öyle bomboş baktı. Mehmet doğadaki her parçayı kokusundan tanır bilirdi. Bir ağacı, bir kuşu, karınca körelerini, arı peteklerini, bir kayayı, bir pınarı, bir suyu, kuş yuvalarını, o yuvada hangi kuşun kaldığını, hangi otun bittiğini hep kokularından bilirdi. Gece karanlığında bir yoldan, bir ormandan, bir tarladan geçerken kokularından yöresinde ne bitmiş, ne ekili bilebilirdi. Dağların kendine has bir kokusu vardı. Çukurova'nın da kendine has bir kokusu var. Dağlarda kayalık yerlerin kokusu nasıl başkaysa, düzlük, ormanlık, pınarlık yerlerin kokusu nasıl başkaysa, bu Çukurova'da da deniz kıyılarının, toprağın, köylerin, kasabanın kokuları başka başkadır. Deniz kıyısında pürenin kokusu başka, limon, portakal, turuncun kokusu başka, denizin kıyısından uzaklaşınca başkadır. Deniz kıyısındaki kuş yuvalarının kokusu başka, içeridekilerin gene başkadır. Burada bulutlar, topraktan kalkan ak buğu bile başka kokuyor. Gün battı, batacak ayağa kalktı. Batıdaki bulutlar açık turuncudan koyu yeşile, turuncu mora, pembe maviye dönüşmüş, kenarları da sırmalanmıştı. Gün batısı bir renk balkımasındaydı ve güneş koskocaman, tez tekerlek bir koyu pembede dünyanın üstüne oturmuş, yavaş yavaş aşağıya, denizin içine iniyordu. Mehmet arkasına dönünce o adamı gördü. Adam sel yatağının yarının yanında durmuş, kollarını kavuşturmuş, yönünü de batan güneşe dönmüş, gölgesi de sel yatağındaki çakıl taşların üstünden aşıp, doğudaki yarın altından, karşıda mor, büyük çiçeklerden gözükmeyen lop çalının önüne düşmüştü. Onu böyle görünce Mehmet'in önce yüreği bütün hızıyla göğsünü döverek çarptı. Eli ayağı çözülür gibi oldu. Sonra burnuna bütün kokuların içinden süzülerek püren kokusu geldi. İçini birdenbire bir sevinç aldı. Artık adamı yakalayabilecekti. Yayından boşanmış bir ok gibi adama koştu. Adamı yakalamaya elini uzattı, eli boşta kaldı. Adam o anda yok oldu. Mehmet bir boşluğun ortasında kaldı. Sağına, soluna, önüne, arkasına döndü. Hiç kimseyi göremedi. Hayal mi görüyorum diye birkaç kere kendi kendine sordu. Denizin kıyısına vardı. Batan güneşin dışarıda küçük kıpkırmızı bir parçası kalmış, dağların başı bulutlar, denizin uzaktaki ucu kıpkırmızı olmuştu. Garbi yeli çıkmış denizin yüzünü inceden kırıştırıyordu. Karşı yüksek Gavur dağlarını gördü. Dağın doruğu ışık içindeydi, balkıyordu. Portakal, limon, turunç bahçelerinin ak çiçekleri toprağın üstüne çökmüşler, garbi yelinde hafiften belli belirsiz sallanıyorlardı. Mehmet başını köyden yana çevirince o tepeden tırnağa apak olmuş, çiçeklerine çokuşmuş arıların vızıltıları ta uzaklardan duyulan, uğuldayan ağacın tam gövdesinin yanında adamı gene gördü. Adam tepeden tırnağa kapkara giyinmişti. Mehmet bu adamı tanıyordu, hem de çok yakından, hem de bu adamla konuşmuşluğu bile vardı. Kimdi, kimdi bu adam, ne istiyordu? Ağaca doğru koştu, o gelirken adam hiç yerinden kıpırdamadı. Mehmet yaklaşınca adam ağacın gövdesinin arkasına kaçtı. Mehmet de. Adam ağacın gövdesini çok hızlı dönüyor, Mehmet de ona yetişmeye çalışıyordu. Mehmet adamı kolundan 3 kere yakaladı, adam 3 keresinde de kolunu onun elinden silkti aldı. Ağaç binlerce kovan arı vızıldarcasına uğulduyor, turun çiçekleri baş döndürücü acı keskin kokuyordu. Adamdan da adam ter içinde kalmıştı, bildik bir koku geliyordu. Mehmet ona elini bir daha uzatmıştı ki eli boşta kaldı. Adam önünden kaydı, yitiklere karıştı gitti. Mehmet şaşkın ağacın altında baka kaldı. Umudunu yitirdi. Ah, yanında tabancası olsaydı, adamı vurarak ayaklarını ateş ederse ölmezdi, yakalardı. Meraktan ölüyordu, bu çok yakından tanıdığı kişi kimdi? Ne zaman görmüşü de bu kadar yakından tanıyordu? İçinde de adama karşı belli belirsiz bir sevgi vardı. Cin miydi, peri miydi, ondan ne istiyordu? Bir derdi vardı da söyleyemiyor muydu? Artık bundan sonra tabancasını yanına almayı düşünürken adamın başını sel yatağının içinden, deve dikenlerinin arasından gördü. Bütün gücüyle, öfkesiyle dişlerini sıkarak adama doğru atıldı. Adam önünden koşuyor, bir sel yatağından çıkıyor, bahçelerin arasına giriyor, deve dikenlerinin içine dalıyor, bir yeniden sel yatağına iniyordu. Adam bir an Mehmet elini uzatsa tutacakmış gibi yavaşlıyor, Mehmet onu yakaladım derken hızlanıyor, uzaklaşıyordu. Mehmet çok uzun, saatlerce yorulmadan koşar, günlerce yorulmadan yürürdü. Soluk soluğa kalmış, gittikçe kesiliyor, önündeki adamsa bir yavaşlıyor bir hızlanıyordu. Karanlık da çöküyor, önden kaçan adamın sadece karartısı gözüküyordu. Köyün altına geldiklerinde adam bir iyice yavaşladı. Mehmet elini uzattı, tuttum tutacağım derken adam ellerinin arasından kaydı, bir daha gözükmedi. Bu insan değil, bu bir cin, bir peri, bir çoban aldatan kuşu diye düşündü Mehmet. Ağır ağır bitkin köye döndü. Sini sofraya yemekler konmuş, Selam Hoca sedire oturmuş onu bekliyordu. Gözdeği gözdeği, gözüm 4 oldu diye ayağa kalktı, ona doğru bir adım attı. Buyur sofraya, nerelerdeydin, bir tuhaf yorgun görünüyorsun. Deniz kıyısına gittim diye gülümsemeye çalıştı Mehmet, sofranın başına çöktüler. Bu deniz, bu toprak, bu bahar kokuları insanı deli eder, kendinden geçirir. İnsan yılan kavlar gibi kavlar buralarda. Kendi kalıbının içinden çıkar, başka bir insan olur. Hele ovalar pampallarla ağzına kadar dolunca, hele turunçlar çiçek açınca, hele arılar ağaçlara çokuşunca, hele dağlardan ılgıt ılgıt yarpuz kokulu yeller esince, hele tanyerleri ışırken ulu deniz uçsuz bucaksız ağarınca, hele deniz ince kokunca, insan bir hoş olur. Ama geçer Mehmet'im, hele alışınca. Hele insanın burnuna püren kokusu gelince diye hocaya katıldı Mehmet. Azıcık kendine getirdi Abdülselam hocanın sözleri onu. İkisi de çok acıkmışlardı. Önlerindeki yemeğe aç kurtlar gibi saldırdılar. Hele böylesine acıkınca diye güldü Abdülselam hoca. Hele sofrada böyle mis kokulu güzel yemekler olunca. Mehmet daha yemek bitmeden gevşedi, kendine geldi. Gözleri ışıl ışıldı. Abdülselam hocanın bu değişiklik gözünden kaçmadı. Ondaki bu değişikliğe sevindi. Yemek bitince hoca, Mehmet oğlum dedi, hiç sormuyorsun ben bugün ne işler gördüm. Başını salladı. Çok çok çok iyi işler oldu. Sana sevineceğin haberler getirdim. Söyle hocam. Sana evi buldum. Hem de turunç, portakal, limon bahçesi içinde. Hem de beyaz, ak bir güvercin kadar beyaz bir ev. Sağ ol hocam, var ol hocam. Mehmet kalktı, onun yanına vardı, coşku içindeydi. Hemen yarın değil mi? Yarın göreceğiz evi. O gece Mehmet'in gözlerine uyku girmedi, daha gün doğmadan yataktan çıktı. Aşağı kata çıt çıkarmadan çıplak ayaklarının ucuna basarak indi. Usulca sedire oturdu, sabırsızlıkla hocayı bekledi. Pencereden dışarıya Gavur Dağları'nın başına bakıyor, orada bir ışık arıyor, hocanın hemen uyanmasını, daha gün doğmadan alacağı evi görmelerini. Ayağa kalkıyor, odada dolanıyor, gene dağların doruklarına bakıyor, bir ışık göremeyince üzülüyor. Bu hoca da ne kadar çok uyuyor diye kızıyor, gene geliyor sedire oturuyor. Yerinde duramıyor, kalkıyor, karanlıkta çiçek açmış bir dalı ta pencerenin önüne kadar inmiş, çiçekli portakal dalını kokluyor, usulca pencereden dışarıya koyuyor. Otların üstüne çiğ yağmış ıslak otlar ayaklarını üşütüyor, dalları eğip çiçekleri kokluyor. Dağların doruğunda ilk ışıklar belirince hocanın penceresine bakıyor. Orada yaşlı portakalın altında bekliyor. Hocadan ses sada yok. Hoca uyanmıyor. Seher yeri inceden ışık gibi hafif esiyor. İnceden kokular. Mehmet'in içine onu mutluluktan uçuran bir sevinç doluyor. Hocayı unutuyor, bahçeye dalıyor. İlk ışıklar belli belirsiz dağların ardından gölgelerle birlikte ovaya iniyor. Portakal çiçeklerinin üstünde uyuşmuş, kanatlarını kısmış arılar uykuda. Büyük bir sarıca arı peteğinde üst üste donmuş, kıpırdamayan ıslak arılar. Sapsarı büyük bir arı zorla kanatlarını açıyor, geriniyor. Küçük mavi mineli yumulmuş küçücük çiçekler döşeli bahçe duvarının dibi gün vurunca belli belirsiz açılmaya başlıyorlar. Mehmet çiçeklerin önlerine oturuyor, çiçeklerin açılışlarına, çiçeklerin üstündeki kırmızı uğur böceklerine bir tansığa tanık olurcasına bakıyor. Körelerinin ağzına çıkmış birkaç karınca ön ayaklarıyla başlarını sıvazlıyorlar. Ot köklerini, ince yaprakları, ıslak kanatlarını kapatıp uyumuş kelebekleri, toprağa, böcekleri, çatlayan tohumları. Uyanan, gerinen dünyanın büyüsüne, toprağın doğurganlığına, zenginliğine kendisini kapıp koyvermiş delikanlı, Abdülselam hocanın onu çağıran sesini duymuyor bile. Sonunda hocanın gür sesi başının üstüne çın çın öterek parçalanıyor, hemen eve koşuyor. ''Neredesin Mehmet?''
''Dışarıdaydım hocam.''
''Uyumadın değil mi bu gece?''
''Uyumadım hocam.''
Odanın ortasında, sininin üstünde, kalaylı tasların içinde, üstü tereyağlı, naneli, sarımsaklı tarhana çorbası tütüyor. Mehmet'in sofraya oturmasıyla çorbayı hızlı hızlı kaşıklayıp kalkması bir oluyor.
''Doğru be Mehmet, ben daha bir kaşık almadan...''
Hoca gülümsüyor. ''Kusura bakma hocam.'' Hoca da çorbasını çabuk içiyor. Sofradaki öteki yiyeceklere elini sürmeden kalkıyor.
''Ev şu ileride Mehmet, atla mı gidelim yaya mı?''
''Yaya hocam, yaya.'' dedi Mehmet. Hoca önde, Mehmet arkada yola düştüler. Mehmet'in coşkusu hocaya da geçmişti ki hoca önde ayaklarına kanat takılmışçasına yürüyordu. Üstünü asmaların örttüğü, yer yer gün ışığı sızan dar bir sokağa geçtiler. Bahçelerin duvarları insan başı büyüklüğündeki çakıl taşları üst üste gelişigüzel yığılarak yapılmıştı. İki yanına sık telli kavak dikilmiş bir yolda yürüdüler. Ardından bir ham yola düştüler, sağa döndüler. Kendilerini tahtaları yer yer çatlamış büyük bir avlu kapısının önünde buldular. Abdülselam hoca ipi çekti, içeriden bir zil sesi geldi, bir ayak patırtısı duyuldu. Mehmet'in eli ayağı titriyordu, ağzın içi kurumuştu. Kapıyı açan ak başörtülü yaşlı mavi gözlü bir kadın, ''Buyurun'' dedi. Belirli bir Rum şivesiyle konuşuyordu. Hoca küçük çakıl taşlarıyla örülmüş beyaz dar bir yoldan eve ilerledi. Ev bembeyazdı, iki katlıydı. Büyüyecek bir bahçesi, bahçesinde portakal, limon, turunç ağaçları dikiliydi. Her köşede bir nar ağacı topluluğu göze çarpıyordu. Çakıl taşından örülmüş dar yolun kıyılarına, avlu kapısından konağa kadar çiçekler dikilmiş, üstünü de boydan boya asmalar örtmüştü. Asmalar da çiçekteydiler, içeri girdiler. Sakız gibi yunmuş, arınmış bir tahta merdivenden yukarıya çıktılar. Ev reçine, sabun kokuyordu. Üst katı dolaştılar. Ortada bir salon, salonun her iki yanına açılan ikişer oda vardı. Balkonu büyüktü ve balkondan duman içinde deniz gözüküyordu. Aşağıda da gene salon, gene odalar. Yalnız odanın birisi hamamlık, öbürü de mutfak olmuştu. Mutfaktaki mermer ocaklık odaya hemen ilk girişte göze çarpıyordu. Banyoyu görünce Mehmet neredeyse coşkudan bayılacaktı.
''Bizimki Allah rahmet eylesin, yıkanmaya çok meraklıydı. Bu ak mermerleri bilmem nereden getirtti bilemiyorum. Kurnalarla şu yeşil mermer yalakları kendi gitti de İstanbul'a aldı getirdi. Suyumuzu şu kazanda kaynatırız, içeriye hiç duman sızmaz. Dedim ya, bizim bey evine çok meraklıydı.''
Dışarıya çıktılar. Kadın onlara kahve yapmak için mutfağa girdi. Mehmet coşkudan titreyerek hocanın kolunu tuttu. Hocanın canı bayağı acılıyı aldırmadı.
''Alacağız değil mi hocam?'' Coşkusundan sesi kısılmış çıkmıyordu.
''Alacağız'' dedi hoca.
''Hemen bugün.''
Kadın kocasıyla birlikte Girit'ten gelmiş, öteki birkaç Giritli eviyle birlikte buraya yerleştirilmişlerdi. Yaşlı hanımın kocası at arabası ve tahıl alımıyla uğraşıyor, iyi para kazanıyordu. Evine, bahçesine çok meraklıydı. Ölünce karısına, iki yetişkin kızına bir hayli para kalmıştı. İstanbul'da akrabaları vardı. Babaları öldükten birkaç ay sonra kızlar İstanbul'a gitmişler, anayı evde tek başına bırakmışlardı. Ana da evi satar satmaz hemen İstanbul'a gidecekti. Kızlarını çok merak ediyor, ne pahasına olursa olsun evi çabucak elden çıkarmaya bakıyordu. Kadın kapıdan elinde gümüş bir tepsinin içindeki güzel, kulpsuz fincanlarda, kokusunu bütün bahçeye dağıtan kahvelerle geldi. Mehmet bu kahve kokusunu anımsıyordu. Bu koku kendisi için erişilmez, bir daha hiçbir zaman yakalayamayacağı bir kokuydu. Kahveyi içince esrikleşti, kahveyi ilk içtiği günkü gibi oldu. İçi sevinçten doldu taştı. Akdeniz bütün ışığı aydınlığıyla geldi, ayağının dibine serildi. Sarı kuş geldi başının yöresinde, altından sarı halkalar çizdi. Sarı güneş kıvılcımlandı, kafasının içinde savruldu. O çelik ışık geldi, göz bebeğine oturdu. Ve Abdülselam Hoca Mehmet'teki bu değişikliğin farkına vardı. İçinden, demek İnce Mehmet dedikleri de buymuş diye geçirdi. Kahveler içildikten sonra kadın içeriye gitti. Mehmet, hocam ne duruyoruz dedi telaşla.
Şimdi gideceğiz.
Yani gidip?
Öyle işte.
Mehmet birden dondu kaldı. Avlunun onlar girdiklerinde açık kalmış kapısının ortasında o adam dikilmiş duruyordu meydan okurcana.
Hocam gördün mü onu? Onu, işte onu. Yüzü kül kesilmiş, öfkeden tir tir titriyordu. Gördün mü?
Sesi bıçak gibiydi.
Gördüm, ne olacak?
Orada kapının ortasında dikilmiş duruyor. Onu gördün mü?
Onu gördüm.
Ben onu tanıyorum ama bir türlü çıkaramıyorum. Hep karşıma çıkıyor, sonra da alıp başını yitiyor.
Mehmet çabuk çabuk konuşuyor, bir çırpıda olanı biteni anlatmaya çalışıyordu.
Tabancam olsaydı şimdi üstümde onu vururdum. Bu adamın gözü göz değil, bu adam beni kancıklayacak.
Sözünü bitirmesiyle adama doğru atılması bir oldu. Abdülselam Hoca ile kapıdan çıkmakta olan kadın durmuşlar, şaşkınlıkla onun atılmasına, avlu kapısının ortasındaki adamın da hemen o anda gözden yitişine bakıyorlardı.
Mehmet fırladı gitti ya, adam ortalarda yoktu. Bir kerpiç bahçe duvarı açtı. Karşısına dikenli kaktüslerden sık, geçit vermez bir ağıl çıktı. Kaktüsler kan kırmızısı yalım yalım iri çiçeklerini açmışlardı. Kaktüslerin aralığından adamı gören Mehmet aşağı doğru koştu. O koştukça karşıdaki adam da Mehmet'e bağlıymış gibi aşağıya koşuyordu. Kaktüs ağılı tükendi, sık bir kavaklık başladı. İkisi birden yan yana kavaklığa daldılar. Adam kavaklığın içinden geçerek bir turunç orbanına girdi. Turunçlar da çok dikenliydiler. Mehmet'in omuzları, boynu, yüzü yırtıldı, kan içinde kaldı. Ter de kulunçlarından fışkırmıştı. Yan yana bir böğürtlenliğe düştüler. Adam böğürtlenlikte yitti gitti. Böğürtlenlik çok sıktı ve böğürtlenlerin uzun dalları her yanı sarmışlar. Adım atacak en küçük yer bırakmamışlardı. Mehmet gözleriyle böğürtlenliği aradı taradı. Adam bir daha gözükmedi. İster istemez Mehmet birkaç kere ayağı böğürtlenlere takılarak hocanın yanına döndü. Soluk soluğa kalmış, su gibi terlemişti. Yüzünden sızan kanı tere karışıyor, boynundan aşağıya gömleğine kadar iniyor, ak gömleği kana boyuyordu.
Kim bu adam Mehmet?
Bilmiyorum, çıkaramıyorum hocam ya, ben onu tanıyorum.
Ne oldu sana böyle?
Dikenler yırttı yüzümü boynumu.
Gömleğinde kana batmış.
Ben bu adamı biliyorum hocam ya, ama velakin çıkaramıyorum.
Üzülme, belki çıkarırsın bir gün, o güne kadar da...
Başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Uykuda bastırırlar diye korkuyorum.
Bir çaresine bakarız diye soğukkanlı, güvenli konuştu hoca. Bu da Mehmet'in endişesini biraz azalttı. Haydi eve gidelim de üstünü değiş.
3 gün içinde her şey tamamlandı. Mehmet tapuyu aldı, cebine koydu. Bu hoca çok yaman adamdı. Nereye gitse ona bütün kapılar açılıyor. Kimi görse hiç kimse ona saygıda kusur etmiyordu.
Mehmet tapuyu alır almaz hemen eve koştu. Kadın onu kapıda bekliyordu. Evi bu 3 gün içinde boşaltmış, silmiş, süpürmüştü. Biraz hüzünlü, biraz acı içinde, azıcık da gülümseyerek, gözleri dolmuş, daha da çok şaşkın, orada niçin beklediğini bilmeyerek duruyordu. Mehmet ona yaklaşınca bir adım ileriye attı, ona anahtarları uzattı.
''Hayırlı olsun yavrum'' dedi, ''güle güle otur. Biz evde sonuna kadar mutlu olduk. Allah sizi de sonuna kadar mutlu etsin.''
Mehmet kadının elinden anahtarları aldı. Bir süre elindekileri ne yapacağını bilemez baktı kaldı. Sonra bir kadına, bir elindeki anahtarlara gitti geldi gözleri. Bir şeyleri anımsamış olacaktı ki sevinerek, kendi kendine gülümseyerek bahçenin içine yürüdü. Mutluluktan doluyor, taşıyordu. Seyran'ı düşündü. Onun güzelliği, yürüyüşü, usul boyu, gamzeleri geldi gözünün önüne. Anasını, babasını, Hatçe'yi düşündü. Hürü geldi bahçenin ortasında, 2 elini beline koydu durdu. Bir eve bakıyor, bir ona bakıyor, sevince kesmiş gülüyordu. Ağaç ağaç, ot ot bahçeyi geziyor, her taşına, her yerine bakarken evi dolanıyordu. Evin önündeki ağzı işlemeli mermerden kuyuyu keşfedince sevinci bir kat daha arttı. Bu kuyuya bir çıkrık gerekiyor dedi kendi kendine. Çıkrık olmazsa seyran su çekerken yorulur dedi. Birden farkına vardı ki akşam olmuş, gün batmış, karnı da bir acıkmış ki. Evin karşısına geçti, alacakaranlıkta bile ev apak parlıyordu. Bir süre hayranlıkla seyreyledi. Ilık dalga dalga esen bahar yeri inceden bir limon çiçeği kokusu getiriyordu. Ayakları geri geri giderek zorla Abdülselam Hoca'nın evine vardı. Hoca onu bekliyordu, güler yüzle karşıladı.
Sabahleyin gavur dağlarının başı bir ışık dumanı içinde kalırken yataktan fırladı. Alelacele giyinerek evine koştu. Avlu kapısını açıp da tam evin karşısında dün akşam kendisinin durduğu yerde sırtını ağaca dayayıp uyumuş kadını gördü. Kadını uyandırmamak için ayaklarının ucuna basarak evin arkasına kaydı. Orada arka kapının ak mermerden yapılmış 3 basamaklı merdivenine oturdu. Günün doğmasını bekledi. Kuşlar gün doğmadan az önce uyandılar. Hep bir ağızdan vıcırdaşmaya, ağaçtan ağaca kaynaşarak uçmaya başladılar. Öteki bütün bahçelerden de böyle çıldırmış kuş sesleri geliyordu. Gün doğunca ilk ışıklarla birlikte de ortalığa inceden esen ılık yelin getirdiği kokular çöktü. Mehmet ayağa kalktı, kadını merak etmişti, usulcana öne kaydı. Kadın uyanmış büyümüş gözlerle evini seyrediyordu. Mehmet'i görünce gülümsedi ama hiç yerinden kıpırdamadı. Mehmet de onun biraz ötesindeki ağaca belini dayadı oturdu. Hiç konuşmadan yan yana öyle oturup öyle olup gün tepeye dikilinceye kadar evi seyrettiler. Ayağa kalkan Mehmet'in gölgesi bir yuvarlak delik gibi tam ayaklarının üstüne düşüyordu. İlk adımda kadının yanına vardı, cebinden çıkardığı anahtarları. ''Al hatun abla'' dedi, ''burada uyuyacağına İstanbul'a gidene kadar evde uyu. Yazık değil mi sana? Bizimkiler daha gelmediler.'' ''Yok dedi kadın, bak şu komşu evde kalıyorum. Bu gece beni orada uyku tutmadı da geldim de burada uyudum.'' Anahtarları almadı. Mehmet Abdülselam Hoca'nın evinde her sabah uyandı, kendi evine koştu. Avlu kapısını hiç ses çıkarmadan anahtarı soktu, usulca açtı. Evin eski sahibi kadını sırtını o yaşlı portakal ağacına dayamış uyur buldu. Uyanınca da yan yana oturup doya doya bembeyaz evi seyrettiler. Mehmet'in mutluluğu artıp azalmıyordu. O adam da ortalıkta hiç gözükmüyordu. Mehmet gittikçe merakı içinde büyüyerek o adamı 4 gözle bekliyordu. Gene bir sabah usulca kapıyı açıp içeri girince kadını göremedi. Bir anda içi bomboş kaldı, ne yapacağını bilemedi. Evin arkasına geçti, merdivene oturdu, duramadı. Bahçeyi dolaştı, olmadı, dışarıya çıktı. Kadının konuk kaldığı komşu evin kapısını çaldı. Komşu evin kadını onu tanımıştı, güler yüzle karşıladı. ''Kimin aradığını biliyorum. Zehra Hanım bu sabah erkenden İstanbul'a gitti. Sen onu görmedin mi? Bu gece de evinde uyudu.'' Mehmet biraz daha erken gelmediğine üzüldü. Abdülselam hocaya döndü. O eve girerken hoca da kahvaltıya oturuyordu. ''Gitti, gitti hocam.'' dedi. Sesi acı doluydu. ''Gel otur, ne kadar sabahtır, ne kadar gündür seni göremiyorum. Neredesin hay ince Mehmet?'' Mehmet gülerek sofraya oturdu. ''Ben bugün kasabaya iniyorum. Senin işin var mı?'' ''Yok.'' dedi Mehmet. ''O gitti.'' ''Senin evinin her şeyini hazırladım. Gidip görelim, beğenirsen alalım.'' ''Alalım hocam.'' Hoca topuzları yaldızdı, biri 2 kişilik, birisi de tek 2 karyola ayırtmıştı. ''Demek bu karyola yatacağız Seyran'da.'' diye sevindi. ''Hürü ana da şu tek kişilikle yatacak. Alimallah Hürü ana bu karyola da yatmaz. Üstüne üstlük bir de kıyameti koparır ki. Koparsın varsın. Kendisine karyola alındığına da çok memnun olacak.'' Koltuklar, kanepeler, sedirler. Sedirlerin üstüne örtülecek ipekli halep kumaşları. Duvarlar için üstünde ayetler yazılı levhalar, cam üstüne yapılmış bir ejderha, başı insan kuyruğu ejderha, dünya güzeli, Hazreti Muhammed'in kız başlı at gövdeli Burak atı, deve üstüne yükletilmiş kendi ölüsünü uçsuz bucaksız çöle, devenin başını çekip götüren Hazreti Ali. Mehmet bu resimlere hayranlıkla daldı gitti. Hoca resimlerin, levhaların ne olduklarını anlatıyor, o anlattıkça Mehmet şaşkınlığından, coşkusundan, sevincinden renkten renge giriyor, hocaya sorular üstüne soru soruyordu. ''Demek ejderha gövdeli kız başlı bir yaratık bizimle yaşıyor bu dünyada, öyle mi?'' ''Yaşıyor Mehmet'im, kaftanın arkasında.'' ''Demek Hazreti Peygamber'in atı böyle dünya güzeli kız başlıydı.'' ''Yaşıyor Mehmet'im, kaftanın arkasında.'' ''Demek Hazreti Ali geldi de kendi ölüsünü devesinin üstüne koydu da götürdü, öyle mi?'' ''Götürdü, çöle, bilinmeze götürdü.'' Mehmet dükkanda dolaşırken şaha kalkmış görkemli bir kır atın üstünde kılıcını kınından sıyırmış, heybetli, büyük gözlü, geniş omuzlu, ay bıyıklı cam üstüne yapılmış, renkleri göz kamaştıran bir resim daha seçti resimlerin arasından. ''Bu kimin resmi?'' diye sordu hocaya. ''Köroğlu'nun,'' dedi hoca. ''Bunu da alalım,'' diye yalvarırcasına hocanın gözlerinin içine baktı. ''Alalım, alalım,'' dedi hoca. ''Çok güzel bir resim. Ustası çok büyük bir usta. Konya'da Molla Hünkar'ın türbedarıdır kendileri. 40'lara karışacak kadar mertebesini bulmuş, erişmiş bir zattır efendi hazretleri. Onun resimleri mübarektir. Hangi eve girerse o eve kötülük, zulüm, ayrılık giremez. O eve betbereke diyar üstelik de.'' Mehmet başka bir resim gösterdi. Ağzından yalımlar çıkan bir yeşil kurbağaydı bu. ''Bu resim efendi hazretlerinin elinden çıkmamıştır. Değersiz bir tasvirdir.'' Mehmet utanarak bir büyük, çok renkli, gökleri Çukurova göğü, çiçekleri sarı, eflatuni, kırmızı, mor, Çukurova çiçekleri gibi, ağaçları yeşilden patlamış, renk renk çiçekten taşmış bir suyun başında çırılçıplak, birisi kadın, öteki erkek, iki insan durmuş, arkalarında kırmızı çatal dilini dışarıya fırlatmış, bir ağaca dipten başa kadar dolanmış bir yılan olan bir resmin karşısında durdu. Bu iki çıplak insanın çıplaklığından utanıyordu. Hemen Seyran'ı anımsadı. Orada çayın kıyısında ipek gibi yumuşacık serilmiş çiçeklerin üstünde, tan yerleri ışırken kamışların, böğürtlenlerin duldasında. Şehvetten çıldırarak, kendilerinden geçerek. Mehmet bunları düşünürken bu resmin karşısında da bütün bedeni şehvetten cımgıştı. Bir hoş oldu kendinden geçmiş sevişirlerken, bir de bakmıştı ki üstlerine gün doğmuş. Gün kuşluk olmuş, 50 adım ötede de o deli yağız durmuş, burun delikleri körük gibi şişerek toprağı koklayarak kendilerini seyrediyor büyümüş gözlerle. Ne baktın kaldın bu resme Mehmet? Mehmet birden irkildi, sallandı, utandı, kendine geldi. Baktım hoca diye toparlandı. Efendi Hazretlerinin en güzel yaptığı tasvir budur. Baksana Efendi Hazretlerinin yaptığı cennet, cenneti âlâdan daha gerçek, daha da güzeldir. Çok güzel hocam dedi Mehmet kızararak, önüne bakarak. Efendi Hazretleri cenneti bilerek, görerek resmetmiştir. Ölmeden de cennete gidilir mi diye merakını yenemeyen Mehmet başını yerden kaldıramadan sordu. Efendi Hazretleri gönül gözüyle cennete her gün gider gelir, yol etmiştir cennetin kapısını. Yoksa bu resmi nasıl yapardı, cennetten daha güzel cenneti görmeden? Çok güzel diyebildi Mehmet utancından titreyerek. Çok güzel. Bu yılan, bu yılanları çok... Eli ayağı çözülmüştü. Bir de kırmızı elma, bir de kırmızı, çok parlak kırmızı. Bu tasvir Hazreti Adem atamızla Havva anamızın cennetten kovulmalarının tasviridir. İşte şu yılan hilekar, kandırıcı, baştan çıkarıcı yılandır. İşte onun Havva anamıza verdiği elma anamızın sağ elinde duruyor. Az sonra dayanamayarak elmayı dişleyecek, yarısını yiyecek, öbür yarısını da Adem babamıza verecek. Bak bak bak şu resmin canlılığına. Allah sanki az önce çamura üflediği gibi buna da can üfürmüş. Tasvirin içinden kaçıp gidecekler. Efendi Hazretleri bu tasviri yaparken cennetin içinde Adem atamızla Havva anamız karşısında durmuşlar da sankileyin poz vermişler. Yılanları, elmaları da yanlarında. Havva anamız çok güzelmiş. Adem atamız da ne yakışıklı. İnsan yüreği, insan bedeni, insan kafası biz cennetten kovulduktan sonra bozuldu. Işık fışkıran bir kaynaktan çıktık. Bir ulu su olarak bulana bulana çarpık çırpık yozlaşarak bugüne geldik. Seyran çok güzel diye düşündü Mehmet. Havva anamızdan 1000 kere daha güzel. Kuğu boynu, usul boyu, güneşli teni. Bu düşüncesini Selam Hoca fark etti mi diye de onun yüzüne korkuyla baktı. İstersen bunu da alalım Mehmet. Alalım ya, bunun hediyesi çok. Ne olacak, alalım istersen. Varsın çok olsun. Alalım hocam diye duyulur duyulmaz sözler döküldü Mehmet'in ağzından. Hoca belki Adem ile Havva'yı almayacak diye ödü kopuyordu. Bereli, sakallı, eli tesbihli, cübbeli, ağzı kıpır kıpır dualı, çok uzun, kırış kırış uzun boyunlu adam duvardan özenerek, okşayarak resmi indirdi. Adamın boynu öylesine uzundu ki başı insanda bir sopanın ucuna geçirilmiş duygusunu uyandırıyordu. Tasvirdeki Adem babamızın boynu da onunki kadar uzundu. Bundan sonra büyük bir çığcık kilimiyle bir afşar halısı aldılar. Çok güzel, pırıl pırıl renkli bir de seccade buldular ki aldıkları kilimlerden daha güzeldi. Mehmet Hazreti Adem tasvirini aldıktan sonra hocanın ardınca çarşıda artık bir uyur gezer gibi dolaşıyordu. Hoca ne alırsa alsın, güzel hocam çok güzel, eline sağlık diyor, başka bir şey demiyordu. Aklı fikri hep Efendi Hazretlerinin en görkemli eseri Adem atamızla Havva anamızdaydı. Şimdi onu o resmin önüne koysalar, yemeden içmeden gece gündüz bu resmi seyreder ve hem de doyamazdı. Seçtiklerinden başka Efendi Hazretleri onlara birkaç resim daha vermişti ya, bu başkaydı. Zeynullah Efendi'ye gittiklerini, sedir, koltuk, kanepe, sandalye, masa, daha başka bir sürü öteberi, kap, kaçak, bardak, küp aldıklarını ancak hayal meyal anımsıyordu. Hoca karpuzu pembe büyük bir gaz lambasını satın alırken Mehmet lambaya bakamadı. Bu lambayı da o kaçan adam gibi bir yerlerden bir iyice anımsıyordu ya, çıkaramıyordu. Hocam bunu almayalım. Şu yeşil karpuzusu iyi mi? O olmasın da hangisi olursa olsun iyi. Hoca 2 tane de çok güzel lamba seçti. Birkaç gün içinde eve bir takım adamlar geldiler, duvarları balanaladılar, kapıları pencereleri boyadılar. Bir takım adamlar geldiler, kilimleri halıyı serdiler, koltukları sandalyeleri masayı karyolaları yerleştirdiler. Evde her şey yerli yerine konunca en son Abdülselam hocanın karısı elinde büyük bir bohçayla geldi. Güzel, uzun boylu, esmer, uzun kuğu boyunlu genç bir kadındı. Güzelliği hemen hemen Seyran'ın güzelliğine yakındı. Kadın bohçayı açtı, bohçanın içinden işlenmiş patiska perdeler çıktı. Karı koca uzun uzun çalışarak evin bütün pencerelerini perdelediler. Bundan sonra Abdülselam hocayla karısı eve birkaç gün daha geldiler, gittiler. Mehmet onların ne yaptıkları, nasıl çalıştıklarıyla hiç ilgilenmiyor. Adem Havva tasvirin önünden akşamlara kadar ayrılamıyor, gözlerini dikiyor, resmin karşısında kala kalıyordu.
Bu kadar çok sevdin demek Mehmet sen bu resmi.
Ötekisi kendinden geçmiş. Çok sevdim hocam, çok sevdim diyor, yeniden resme dalıyordu. Her anda resimde yeni renkler, yeni biçimler buluyor, dünyayı bulmuşçasına yüreği hop oturup hop kalkıyordu. İşte şurada şu açık yeşil yaprağın üstünde bir uğur böceği, yaprağın arkasında daha binlerce uğur böceği var. Şurada da bir göğsü sarı, mavi küçücük bir kuş, gözleri yuvalarında fıldır fıldır telaşlı. Neredeyse kanatlarını açacak, uçup gidecek. Onun da arkasında bir kuş var, mavi benekli, yeşil, kın kanatlı bir böcek. Kabuğunu açmış, içi kıpkırmızı, zar kanadı mavi titriyor, uğunuyor. Sonunda Mehmet öylesine coştu ki koşarak hocaya gitti.
Hocam dedi, Konya'da Molla Hünkar'ın türbesini ziyaret etmek yarım haç sayılırmış. Ben de Konya'ya gitmek, bu resimleri yapan efendi hazretlerinin elini öpmek istiyorum. Seyran geldikten, gideriz ya Mevlana hazretlerine, efendi hazretleri burada, o gördüğün uzun boyunlu zat oydu.
O muydu, o muydu diye Mehmet heyecanla sordu.
Tuh, bilemedim onu, bilip de elini öpemedim tuh.
Öpersin dedi hoca. Bir hafta sonra Mehmet'e Urfa'dan getirtilmiş safkan bir at aldılar. At 4 yaşındaydı. Eyeri, kaşı, gümüş savatlı bir Çerkes eyeriydi. Dizgini, üzengilerinin bağları, terkisi de gümüş savatlıydı. Mehmet bu eyeri beğenmişti. Bir de nagan tabanca aldı beline taktı. Atın her şeyi tamamlandıktan sonra Abdülselam hoca,
Mehmet'im dedi, kusura kalma ya, ata bu kılıkla buralarda binmezler.
Ya nasıl? Zeynullah Efendi'ye gittiler. Ondan lacivert bir külot pantolon, bir lacivert ceket, bir de Mehmet'in tam ayağına göre körüklü bir çizme buldular. Bir de bir damalı kasket, bir düzine de gömlek aldılar. Mehmet bütün giyitleri giyiyor, bayağı da hoşlanıyordu ya, ona şu dünyada insanların ortasında çırılçıplak kalmış gibi geliyordu. Yakaları sırmalı Maraş abasının, ham çarığın, nakışlı dizleme yün çorabın, Maraş manısından mintanın yerini hiçbir şey tutmuyordu. O gün bugündür atı aldığı, tabancayı beline taktığından beri o kaçan adamı bir daha göremedi. Atına bindi, sel yatağına gitti. Pürenin yanı başında bir gün akşama kadar gözleri denize dikilmiş kaldı. Camiye geldi, orada bekledi. Kebapçı dükkanında çok kebap yedi. Bir daha o adama rastlamadı. Her nereye gitse, hah burada karşıma çıkacak diye içi hop ediyor, adam da bir türlü bir yerde gözükmüyordu. Ah bir kere daha şu adamı görseydi, kuş olsa da kurtulamazdı elinden. Ev dayandı döşendi çiçek gibi oldu. Abdülselam hoca geldiği zaman emanet aldığı altın dolu büyük, altın gümüş kakmalı, derisi işlemeli kuburu geriye verdi. Artık evim var, paran sende kalabilir dedi. Mehmet kuburu eline aldı, evirdi çevirdi, içine baktı. Kuburun içi daha para doluydu. Oysa ne kadar da çok para harcamışlardı. Demek ki kuzgun çok altın toplamıştı bunca yıl daha da. Kuburu hocaya geri uzattı. Seyran gelsin de hocam dedi, o zaman alırım altınları. Şimdilik sizde kalsın. Hoca kuburdan 5 altın aldı, Mehmet'e verdi. Üstünde bulunsun dedi, ne olur ne olmaz, insan halidir. Mehmet altınları aldı, boncuklu akrep işleme kesesinin içine koydu. Kesede bir hayli altın daha vardı. Birkaçını Zeynullah Efendi'ye bozdur dedi. Zeynullah seni çok seviyor. O bir adamı bir kere sevince artık o adamın bir daha sırtı yere gelemez. Haydi bin atına da ona gidelim.
Gidelim dedi Mehmet.
Yeni çok güzel dikilmiş külot pantolonunun üstüne çizmesini çekmiş, çizmenin koncuğuna sapı gümüşlü kırbacını sokmuş, gümüşlü bel kemeri, beyaz gömleğinin yakası açık lacivert ceketiyle. Atı büyük çınarın az ilerisindeki taş hana bağladılar, çınarın altına geldiler. 300 yıllık çınarın kalın gövdesinin dibinden bir su kaynıyor, orada dibi çakıl taşlı aydınlık, çakıl taşları ipileyen bir havuz oluşturuyordu. Havuzun ayağı kayalıkların arasından çağlayarak gidiyor, portakal bahçelerinin içinde yitiyordu. Bir süre çınarın dibinde oturup bir kahve içler. Hoca Mehmet'i birçok insanla tanıştırdı. Ardından Zeynullah Efendi'nin dükkanına gittiler. Zeynullah Efendi Mehmet'i böyle giyinmiş kuşanmış görünce ona hayranlıkla baktı.
Abdülselam Hoca diye güldü. Ne de yakışıklı yeğenim var. Eğer evli olmasaydı şu Çukurova'nın kızlarını kasar kavururdu.
Yeğenim çok yakışıklıdır diye onu onayladı hoca kıvançla. Bakıyorum gözüm benim yeğeni tuttu. Artık onun bundan sonra sırtı yere gelemez.
Allah sayesinde dedi Zeynullah Efendi.
Zeynullah Efendi'nin bu dükkanı yıllardan bu yana Orta Doğu'nun en namlı iş merkeziydi. Suriye'nin sınır kasabası İskenderun'dan, Halep'ten, Şam'dan, Kahire'den, İskenderiye'den, Paris'ten, Londra'dan, Napoli'den gelen kaçak mallar burada birikir, buradan bütün Türkiye'ye, İran'a, Irak'a, daha uzaklara dağıtılırdı. Zeynullah Efendi'nin kasabanın dışındaki büyük konağı arı kovanı gibi işlerdi. Arap, Fransız, İngiliz, İtalyan, Türk çok adamı vardı. Zeynullah Efendi'nin bu durumunu da bu bölgede olsun, Ankara'da, İstanbul'da olsun bilmeyen yoktu. Zeynullah Efendi kazandığı paralarla ucuza çok portakal bahçesi, çok toprak kapatmıştı. Şu dağın dibinden Akdeniz'e kadar uzanan bütün ova onundu. Türlü silah, esrar, eroin, atlar, koyun sürüleri satılacak, alınacak ne varsa. Her gece konağına değerli mal yüklü 15 atlı geliyor, 25 atlı gidiyordu. Zeynullah Efendi'nin geniş dükkanı bir de kasaba ileri gelenlerinin toplandıkları yerdi. Kaymakam, jandarma komutanı, belediye başkanı, müftü, imam, mal müdürü, ağalar, beyler her gün ikindi üstü burada toplanır, rahat Marokko'nun koltuklara oturarak çay içer, sohbet ederlerdi. Türkiye'nin, Suriye'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin politikaları burada konuşulur, burada bir karara varılırdı. Bol dedikodu, bol insan çekiştirme de bu dükkanın başlıca özelliklerindendi. Türkiye'de, Türkiye'nin kuytu bir köyünde bir önemli olay geçsin de burada konuşulmasın. Olamazdı.
Demek evi de aldınız ha?
Allah sayesinde aldık Efendi Hazretleri dedi Abdülselam Hoca.
Ucuz da almışsınız duyduğuma göre.
O kadar ucuz değil Efendi Hazretleri.
Kadın günlerce evine yapışmış da gitmemiş. Gece gündüz yemeden içmeden uyumadan evini seyretmiş.
Sonunda gitti dedi Abdülselam Hoca.
Ben dedi Mehmet utangaç, iki eli dizlerinin üstünde saygılı. Ona dedim ki istersen bizimle birlikte kal hatun dedim.
Ne yaptı o?
Bir sabah gittim ki eve. Yok, sordum soruşturdum, İstanbul'a gitmiş.
Zor dedi Zeynullah Efendi. Allah kimsenin başına vermesin. Bir insanın yuvasından ayrılması zor. Ben uzun yıllardır bu kasabadayım. Babam şu Payas Kalesi hapishaneyken buranın kumandanıydı. Ben okumaya Şam'a gittim. Sonra dünyayı dolaştım. Ama doğduğum kasabayı bir türlü unutamadım. Daha burnuma tüter durur. Yakında ana varsa ovası senin de burnuna tütecek. Ama seninki yakın. Sabahleyin buradan atını atlar da akşam olmadan anavarzaya varırsın. Benim kasabam yurt dışında kaldı. Malım, mülküm, hiçbir şeyim olmayaydı da ben kasabamda yaşayaydım. Benim kasabam bütün dünyada köprüsü, bir de güzel evleriyle ünlüdür.
Zeynullah Efendi'nin kasabasından söz ederken dudakları titriyor, gözleri yaşarıyor, göğsü iniyor kalkıyordu. Dükkana ilk önce Müftü Efendi geldi. Çok uzun boylu, iri kahverengi gözlük, kara tahta sakallı, kemer burunlu, biraz öne eğik duran güleç yüzlü bir kişiydi. Arkasından Şakir Bey girdi dükkana. O girince herkes ayağa fırladı. Şakir Bey Mehmet'in pantolonu gibi dikilmiş, mavi bir külot pantolon giymiş, kahverengi körüklü bir çizme çekmiş, çizmenin koncuna da gümüş savatlı kırbacını sokmuştu. Ceketi İngiliz kumaşındandı ve İstanbul'da özel olaraktan diktirilmişti. İpek gömleği tiril tirildi. Üstündeki büyük incisi ilk bakışta göze çarpan küçük elmaslar döşeli altın iğnesiyle kırmızı ipek kravatı onun yüzüne bir başka anlam veriyordu. Borsalino kırmızı tüylü ışıltılı kara şapkasını başından eksik etmiyordu. Nereye gitse, ne yapsa, kiminle konuşsa şahin gibi dik dik bakıyordu. Bu bakışa özellikle dikkat ediyordu. Bir kere olsun bir yere unutup da şahin bakışlarıyla bakmayınca kendisini çok suçluyor, karşısındaki bir başkasıymış gibi ağzına geleni söylüyordu. Biraz sonra da içeriye öğretmen Zeki Nejat girdi. Abdülselam Hoca ayağa fırladı. Onu gören Mehmet de öyle yaptı. Müftü şöyle bir doğruldu. Şakir Bey ile Zeynullah Efendi yerlerinden bile kıpırdamadılar. Öğretmen patlayacakmış gibi öfkeli görünüyor. Bir ayağı topallıyor. Yürürken topallığını belli etmemeye çalışıyor. Bunda da epeyce başarı sağlıyordu. Ona yürürken alıcı gözle bakmayan birisi topallamasını göremiyordu. Güzel bir ayakkabı giymiş, çizgili lacivert bir çorap geçirmişti ayağına. Takım giyitleri de lacivertti. Beyaz ipek gömleğinin üstüne mavi bir kravat takmıştı. Onun da şapkası siyah borsalinoydu. Yalnız bununkinin tüyü yoktu. Bir de yakasında kırmızı şeritli istiklal madalyası sallanıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nınkinin tıpkısı. Madalya altındı ve ışılıyordu. Öbür altınlardan daha çok. Derken öbürleri de birer ikişer damladılar. Zeynullah Efendi'nin genç adamı aşağıdan pirinç semaveri, altın yaldızı çay kadehlerini gümüş bir tepside getirdi. Herkese kokulu İngiliz çayından birer kadeh dolduruldu. Hem çay içiliyor hem konuşuluyordu. Her zaman böyle olurdu. Artık burada çay içmeleri töreleşmişti. Bunu Zeynullah Efendi bile istese değiştiremezdi.
Önce kaçakçılıktan söz açıldı. Çerkes'in oğlu dedikleri kaçakçı gavur dağların eteklerinde pusuya düşürülmüş, bir bölük jandarmayla savaşa savaşa Suriye'ye gerisin geri hiçbir telafat vermeden çekilmişti. Çerkes'in oğlu her zaman sınırı 60 atlıyla geçerdi. Bu 60 atlının her birisi de keskin nişancıydı. Ardından ünü çoktan Türkiye'yi tutmuş bir milletvekilinin binlerce dönümlük bir hazine köyüne el koyduğuna geçildi. Köy Yüreğir toprağındaydı ve öyle bir topraktı ki bu insan eksen biterdi. Sonra milletvekillerinin Kurtuluş Savaşı kahramanlarının vatan toprağını nasıl paylaştıkları üstünde duruldu. Bir yağmadır gidiyordu ki önüne geçebilene aşk olsun. Sonunda söz döndü dolaştı, son ayların en çok konuşulan konusuna, eşkıya olaylarına, özellikle de İnce Mehmet'e gelip çattı. Yeni bir haber geldi mi diye ufak tefek cübbesinin altında yitmiş gitmiş imama sordu müftü. Bütün eşkıyalık haberlerini o bilir, nerede ne gibi bir eşkıya olayı olmuşsa imam efendi bir destancı kıvraklığıyla dinleyenlerin ağızlarının suyunu akıtarak anlatırdı. İmam efendi doğruldu, gırtlağını temizledi, herkes onun ağzının içine bakıyordu. Şu insanların kendisini böyle ilgiyle ağzının içine girercesine dinlemeleri onu mest ediyordu. Önce İnce Mehmet'in Akçasaz'da 30 köyün silahlı erkeği ve 3 ilin jandarmasınca kuşatıldığını, İnce Mehmet dinse bataklığın ortasındaki ejderhanın sırtına binerek köylülerin jandarmanın üstüne savlet ettiğini, bunu gören jandarmaların ve köylülerin dehşete düşerek can havliyle kaçtıklarını. Şakir Bey onun sözünü öfkeyle kesti. Saçma dedi, olmaz böyle bir şey. Akçasaz'ın içinde sıkışan İnce Mehmet bilmem ejderhaya binmiş de onun yelesine yapışmış da ağzından bir orman yangını gibi yalımlar saçarak köylülerin ve de jandarmaların üstüne yürümüş de efsane efendim, uyduruk, yalan efendim, küllü yalan. Bilgisiz halkı kandırıyorlar, halk da bu katili evliya yapıp da başımıza koyuyor. Hem sen İmam Efendi bu efsaneyi bir ay önce de tıpkı böyle anlatmış, işte ben de reaksiyonumu gene böyle ifade etmiştim. Geçin bunlar efendim, halkı kandırmayın. Halk da böyle saçmalara inanmaya muhayya. Ben uydurmadım bu anlattıklarım muhterem Şakir Bey efendi efendim. Ben sadece duyduğumu arz ettim. Biraz önce arz ettiğim bu değildi. Geçenlerde söylediğim İnce Mehmet Nameşkıya'nın 1066'lı kara yılanın ortasında yılan kalesinden aşağıya bir top yalım eşliğinde savlet kılıçları, bunu gören halkın da tabanları yağlamaları, yılanların ve İnce Mehmet'in üstüne kurşun yağdıran jandarmaların hiçbir kurşunlarını ne bir yılana ne de İnce Mehmet'e isabet ettirememeleriydi. İsabet ettirmişlerse de kurşunların ne yılanlara ne de Mehmet'e değmemesiydi. Bu yeni gelen haberden anlaşılıyor ki efendimiz öbür haber iptal edilmiştir ve bu yeni haber şimdilik revaçtadır. Saçma, saçma efendim. Saçma olmayabilir diye söze karıştı müftü efendi. Nasıl diye kaşlarını çattı Şakir Bey. Rica ederim müftü efendi, siz büyük bir din adamısınız. Böyle şeylere, ejderhaya, cine, periye nasıl inanabilirsiniz? Kur'an'da yazıyor Şakir Bey diye tepeden konuştu onunla müftü efendi. Ejderha da cin de peri de Kur'an'da yazar efendim. Kur'an'dan Arapça bir ayet okudu, sonra da okuduğu ayeti ağır ağır açıkladı. Kur'an'a göre ejderha da cin de peri de vardı. İşin içine Kur'an girince akan sular durur ama Şakir Bey susmadı. Peki müftü, İnce Mehmet Akçasaz'ın ortasında ejderhayı tuttu, ağzına gem taktı. Ejderhanın üstüne atlayıp dizginlerini eline aldı. Olabilir efendim. Bu da Kur'an'da yazıyor mu? Haşa diye dualar mırıldandı müftü. Lütfen dikkatli konuşun Şakir Bey. Tövbe edin haşa. Haşa dedi Şakir Bey. Peki müftü efendi, İnce Mehmet'in parmağında bir ocaktan çalınmış, nereye giderse orada yıldırım gibi, şimşek gibi çakan, güneş gibi gece gündüz parlayan bir yüzük varmış. Bu yüzük onun parmağındayken onu su boğmaz, ateş yakmaz, dünyanın kurşunun onun üstüne boşalsan ona değmez, değse de geçmezmiş. Bu da var mı Kur'an'da? Muhterem Şakir Bey, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok ama evliyaların, enbiyaların hayatlarında çok var. Bir kere İnce Mehmet'e verilen o yüzük çalınmış değildir. 40 göz ocağının piri Anacık Sultan tarafından İnce Mehmet'e armağan edilmiştir. Şakir Bey parladı, kızdı, eli ayağı titredi bağırarak. Kadınlardan pir olur mu diye gürledi. Tarihte kadından evliya, peygamber görülmüş müdür? Görülmüştür diye onu yanıtladı müftü. Birincisi Havva anamız, ikincisi Meryem anamızdır. Tartışma uzun sürdü. Şakir Bey'i yatıştırıncaya kadar akla karayı seçtiler. Müftü de gemiyi azıya almış susmuyordu. Sen 40 göz ocağından Yunan savaşına 16 yeşil donlu mübarek kişinin gittiğine, ordunun önünde eli kılıçlı yeşil donluların Yunanlara saldırdığına da inanmazsın. Sen esir düşen Yunan askerlerinin bizi siz yenmediniz, ordunuzun önündeki her birisi bir kavak boyundaki eli kılıçlı yeşil donlular yendi bizi dediklerine de...
Sen bizimkilerin de biz önümüzde öyle yeşil donlu zatları görmedik dediklerine de. Sen.
Müftü çok sert saldırıya geçmişti. Bunun üstüne Şakir Bey.
İşte buna inanırım Müftü Efendi. Bunu ben savaştan dönen askerlerden kendi kulaklarımla duydum.
Adının bu kasabada dinsize çıkacağından korkmuş, hemen 180 derece çark etmişti. Müftü de onun bu zayıf yönünü yakalamış bastırıyordu.
Gene anacık sultan o mübarek kadın İnce Mehmet'e soyundan kalan Haçlılara karşı savaşırken Selahaddin-i Eyyubi'nin giydiği üstüne 9999 ayet ve hem de keskin dua yazılı gömleği de ona vermiş, yani İnce Mehmet'e.
Ne bulmuş da İnce Mehmet de ona vermiş bu tarihi mübarek gömleği?
Çünkü istemiş ki o gömleği giyen Selahaddin-i Eyyubi gibi İnce Mehmet'i de kılıç kesmesin, ateş yakmasın, su boğmasın, ona kurşun geçmesin, insanoğlu onu yakalayamasın.
Ne bulmuş ki onda, o kanlı katilde mübarek anacık sultan diye alaydı sordu Şakir Bey. O kadar öfkeliydi ki bütün gemileri yakıyordu. Oysa kendisini dindar bellesinler diye her cuma camiye gidiyor, en önde namaza duruyordu. Hiç mi hiç inanmadığı halde.
Onun orasını biz bilemeyiz, onun orasını bir tanrı bilir. Biz tanrının işine karışamayız. Bir de anacık sultan ocağının mübarek yüzüğünü, gömleğini İnce Mehmet'e vermişse, o ne yaptığını bilir.
Bir kere kılıcı veremez.
Neden veremesin?
Çünkü onu 40 göz pirileri soyundan gelmeyen kimse kaldıramaz.
Kim bilir, biz bilemeyiz ki, belki İnce Mehmet 40 göz pirileri soyundandır da yüzüğü.
Bu sırada gözü orada koltuğun içine büzülmüş, ellerini saygılıca dizinin üstüne uzatmış, Mehmet'in parmağındaki yüzeye ilişti. Bir süre baktı, gözleri yuvalarından fırladı.
Getir, getir, getir diye Mehmet'e buyurdu. Getir de şu yüzeye bakayım.
Mehmet saygılıca ayağa kalktı, Müftü Efendi'nin önüne geldi, yüzükle elini ona doğru uzattı.
Ve Sübhanallah diyen Müftü yüzüğü incelerken şaşkınlığını dile getirdi.
Ben gençliğimde 40 göz ocağına yüz sürmeye gittiğimde işte bu yüzüğün tıpkısı son pirin parmağındaydı. Hani o savaşa gidip de 40'lara karışarak orada kalan geri dönmeyen pirdeydi.
Uzun uzun evirdi çevirdi baktı.
Evet evet tıpkısı dedi, eli bıraktı. Ortasında taş, yöresinde 12 yıldız. Tıpkısı.
Mehmet süklüm püklüm gitti, yerine oturdu. Gene öyle saygılı alçak gönüllü ellerini dizlerinin üstüne koydu.
Sen nereden buldun bu yüzüğü Mehmet oğlum?
Mehmet saygıyla toparlandı. Benim dedemin dedesinden kalmış.
Ona nereden kalmış?
Bilemiyorum.
Sizin öyle büyük ocaklarla bir ilişiğiniz var mı?
Bizim Anavarz Ovası'nda ocak yok ki.
Yüzbaşı epeyden beri kızıyor, bekliyor, sabrediyordu. Ortalığın biraz yatışmasından faydalanarak, her zaman böyle olur dedi. Ben İzmirliyim. Benim çocukluğumda bir Çakırcalı Mehmet Efe vardı. 1000 kişiden fazla adam öldürmüştü. Onda da böyle bir yüzük, böyle bir gömlek olduğu söyleniyordu. Çünkü o 1000 kişiyi öldüren Çakırcalı zenginleri soyuyor, fıkara obalara, köylere para dağıtıyordu. Tıpkı Köroğlu gibi. Sonunda Çakırcalı'yı vurdular. Ölüsünü de kasabanın çarşısında bir ağaca ayaklarından çırılçıplak astılar. Sonra ona kurşun geçmeyeceğine inanmış halk onun ölüsünü aldı, ovaya dört yol ağzındaki bir çınarın altına gömdü. 6 ay geçmeden Çakırcalı'nın mezarı Evliya mezarı ilan edildi. Bütün köylüler gece onun mezarına dağlardan bir top ışığın süzülerek indiğini, gelip Çakırcalı'nın başucuna oturduğunu gördüler. Bundan sonra da Çakırcalı'nın mezar toprağı bütün dertlere deva oldu. Ve o dört yol ağzından geçen köylüler onun mezarına 1 kilometre yaklaştıklarında bağırıyorlardı. Destur Çakırcalı Efe, destur, yaman değiliz, yol ver de geçelim.
Ben o yoldan babamla ne zaman geçmişsem babam atının başını çekiyor, gece olsun gündüz olsun var sesiyle bağırıyordu.
Destur!
Ben de duydum bunu dedi kaymakam, o yörelerde kaymakamlık ederken.
İnce Mehmet'i de böyle yapacaklar dedi savcı kalın pos bıyıklarıyla gülerek. Bu cahil halkla başa çıkılmaz.
Başa çıkılmaz dedi yargıç, acayip adamlardan ibaret bu halk. 30 yıldır hakimlik yapıyorum, ben bu halkı hiç mi hiç anlayamadım gitti. Bence bu İnce Mehmet bir halk ayaklanması gerçekleştirmeye çalışıyor. Önce dini duyguları sömürüyor, sonra halka fıkaralara altın dağıtıyor. Sonra da dün aldığımız bir habere göre...
İnce Mehmet kulak kesildi, dur bakalım diye düşündü, bizim Ferhat Hoca ne yapıyor?
İmam sözü yargıcın ağzından aldı, başladı anlatmaya. Gerçekten güzel anlatıyor, herkesi ağzına baktırıyordu. Herkes tartışmak için can atıyor, bir türlü de kimse imamın sözünü kesmek yürekliğini gösteremiyordu.
İnce Mehmet Toroslar'da, Çukurova'da ne kadar namlı, köklü, zengin varsa gözlerinin yaşına bakmadan inanılmaz işkencelerden geçirerek soyuyor, soyduktan sonra da 3 gün 3 gece karılarının, kızlarının, gelinlerinin ırzına geçiyormuş.
Bu işkencelere, ırza geçmelere dayanamayan 3 ağa bütün hane halkını öldürdükten sonra son kurşunu da kendilerine sıkmışlar.
Ferhat Hoca bunu yapmaz diye içinden geçiren Mehmet farkında olmadan bir yay gibi gerilerek ayağa kalktı, yerine oturdu. Abdülselam Hoca dişlerini sıkıyor, öfkeden kudurarak susuyordu. Anacık Sultanımız ocağın mührünü, 9990 ayet ve dua yazılı gömleğini ve Eyyubi Hazretlerinin kılıcını ırz düşmanı böyle bir caniye vermez. Bu ırz meselesi külliyen yalandır. İmam boynunu büktü. Ben böyle işittim efendim dedi. Savcı da bize böyle intikal etti diye pekiştirdi. İnce Mehmet bir de Toros dağlarında ne kadar delikanlı varsa hepsinin adını Mehmet koymuş. Ya da bir rivayete göre o dağlarda ne kadar erkek, çocuk, genç, yaşlı varsa hepsi adlarını kendiliklerinden değiştirerek Mehmet adını almışlar. Her günde İnce Mehmet'e binlerce kişi eşkıya olmak için başvuruyormuş. O da birbirine tıpı tıpına bir anadan doğmuşçasına benzeyen 7 kişiyi ayırıyor, yeni Mehmet çetesi kuruyormuş. Dağlar Mehmet çeteleriyle dolmuş. Dağlardaki, Çukurova'daki zenginler evlerini, barklarını toplayaraktan başka yerlere kaçıyorlarmış. Para, pul, mal, mülk hiçbir şey değil ya, ille de namus. Namus, ırz, bostan tarlasında bitmez ki. Bu Mehmetler çetesi üstünde de tartışıldı. Kimi böyle bir şey olabilir, kimisi de olamaz dedi. Tartışmaya katılmayan ama tartışmayı bir sözcüğünü kaçırmadan dinleyen yüzbaşı sonunda kestirdi attı. Bizim namussuz alçak köylü her bir haltı karıştırır. Köylü olmasa ardında birkaç eşkıya İnce Mehmet gibi birkaç çalı kakıcı nedir ki? Ulan bir elime geçse İnce Mehmet, ulan şu dağlara İnce Mehmet takibine bir gönderseler beni, o bacaksız İnce Mehmet'i bacaklarından tutar, şöyle cart diye ikiye ayırırdım. O alçak köylülere de gösterirdim, onları bir işkenceden geçirirdim. 10 bin, 100 bin İnce Mehmet olsunlar bakalım, 1 milyon İnce Mehmet olsunlar, onlara kan işitirdim. Yüzbaşının çok dirayetli, çok yaman, çok vatansever bir asker olduğunu oradaki herkes tasdik etti. Yüzbaşı değil yalnız Toros Dağı Mehmetlerini, bütün Çukurova, bütün Türkiye Mehmetlerine kan işetebilir, onların tırnaklarını sökebilir, derilerini yüzebilirdi. Bu vatan hainleri ne demek istiyorlar? İsimlerini toptan İnce Mehmet yaparak... Yüzbaşı coşmuş, yağıp gürlüyordu. Öğretmen Zeki Necat, eşkıyalar vatan haini değillerdir. Vatan hainidirler dedi Şakir Bey. Yani sen ne demek istiyorsun Muallim Bey? Ben bir şey demek istemiyorum Şakir Bey. Yüzbaşı öfkeden ayağa kalkıp boyun damarları şişerek, sen ne demek istiyorsun Muallim diye bağırdı. Biz şehit kanıyla çizdik bu yurdun haritasını. Eşkıyalar devlete asidirler ve de vatan hainidirler. Zeki Necat da ayağı fırladı, o da eşkıyalar vatan haini olamazlar diye bağırdı. Elini kolunu sallıyor, hiç kimseyi dinlemeden konuşuyordu. Dinle, rica ederim dinle yüzbaşım, dinle, size hakikati açıklamalıyım. Dinle beni soylu Türk askeri yüzbaşım, dinle. Altın madalyası o bağırdıkça öne arkaya sallanıyordu. Yüzbaşı yukarıdaki sözler üstüne dinginledi, ter içinde kalmış yerine oturdu. Evet yüzbaşım, zatınızı arz edeyim. Gizik duran büyük eşkıya, Haç'ın cephesinde ben onunla yan yana düşmana karşı çarpıştım. Haç'ın cephesinde bu eşkıya olmasaydı biz çok ölü verirdik. Ben Antep'te de çarpıştım. Kara Yılan, Kürt Süleyman, siz benden iyi bilirsiniz. Ben Antep'te onlarla da diz dize kurşun salladım düşmana. Kara Yılan yanımda şehit düştü. Ya Yunan cephesinde? Yüzbaşım siz benden daha iyi bilirsiniz. Gökçen Efe, Demirci Efe, Yörük Ali Efe. Siz İnce Mehmet'in avukatı mısınız Muallim diye onun sözünü kesti Şakir Bey. Öğretmen Zeki Necat ona kahredici bir bakış fırlattı, sadece yanıtlamadı. Evet arkadaşlar, onlar o eşkıyalar düşmana karşı savaşarak ölürlerken ağalar beyler düşmanla işbirliği içindeydiler. Bu sözler oradaki bütün ağaları beyleri yürekten paraladı ya, kimse yüzbaşı bile ses çıkaramadı. Muallim Zeki Necat'ın çok gizli, çifte aylı bir servisan olduğunu sanıyorlardı. Yoksa böyle bilgili, kültürlü, cin gibi istiklal madalyalı bir zatın bu küçük kasabada, üstelik de kasabanın köyünde ne işi vardı? Üstelik de ne toprak ne bahçe istiyordu? Üstelik de hükümete İsmet Paşa'ya bile demediğini bırakmıyordu. Bir tek Mustafa Kemal Paşa'ya bir şey söylemiyordu. Demek ki Zeki Necat doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa'ya bağlıydı. Evet beyler, İnce Mehmet'i halk yüceltti, onu evliya peygamber seviyesine getirdi. Demek ki buna ihtiyacı var. Demek ki biz halkın ihtiyacını karşılayamadık, ona zulmettik. Onu hala insandan saymıyor, onu aşağılıyoruz. O da baş kaldıran birisini bulursa kendi adına, kendisinden birisini bulursa onu koruyor, evliya yapıyor, başına da taç ediyor. Adı Mehmetse kendisi de 7'den 70 adını değiştirip Mehmet oluyor. Onu yakalamak kolay olmayacak. Ah dedi yüzbaşı, ah Muallim Bey, beni bir gönderseler onun takibine. Ben Doğu Anadolu'da böyle çok İnce Mehmet'i bir ipe dezerek kurşunladım. Evet dedi kaymakam, yüzbaşımı iyi tanırım, çok tecrübesi vardır onun. İnce Mehmet değil de Çakırcalı Köroğlu bile olsa ona vız gelir. Yüzbaşı utangaç bir delikanlı gibi önüne bakıyordu. Abdülselam Hoca hiçbir tartışmaya katılmadan arada sırada Mehmet'e bir göz atarak bıyık altından gülümsüyordu.
Tartışma iyice yumuşamış, herkes dinginlemiş, önlerindeki çay kadehleri bir kez daha doldurulmuştu. İmam Sahip konuşmak istiyor. Bir şey daha var, bir güzel haber daha var diyor, ötekiler onu duymuyordu. En sonunda dayanamadı. Bir mühim haber daha var, İnce Mehmet'in atı dedi. Ne olmuş İnce Mehmet'in atına diye ilgilendiler. Yeni bir haber mi var attan? İnce Mehmet'in atı bütün kasabada, çarşıda, evlerde birkaç haftadır dillerden düşmeden konuşuluyordu. Buradaki herkes de İnce Mehmet'in atının macerasını biliyordu. Abdüselam Hoca da günler önce duymuştu at için söylenilenleri ama onu üzmemek için haberi İnce Mehmet'e söylememişti. İmamın anlatmasının da tadı başkaydı. İmam çok iyi kör oldu hikayesi de anlatırdı ki bu bölgedeki hiçbir destancı onun eline su dökemezdi. ''Yeni haberler de nedir imam?'' diye sordu Şakir Bey. ''Atı yakalamışlar mı, yakalayıp kurşuna dizmişler mi?'' ''Daha yakalayamamışlar'' dedi imam. ''Yakalayamamışlar ya, Toros dağlarında kum gibi insan talamış. Atı bulmak için akrebin deliğine, kuşun kanadının altına da bakıyorlarmış.'' ''Öyleyse bulacaklar'' dedi Şakir Bey. ''Bulacaklar. Hem de kasaba meydanında binlerce köylünün gözü önünde kurşuna dizecekler.'' Öğretmen Zeki Nejat kızdı, alaylı. ''Şakir Bey'' dedi, ''o asi atı kurşuna dizerken gözlerinde bağlayacaklar mı?'' ''Elbette'' diye güldü Şakir Bey. ''Sen alay et muallim. O at yakalanır da kurşuna dizilirse İnce Mehmet'in beli kırılmış demektir. At İnce Mehmet'in timsalidir. Ha atı kurşuna dizmişsin ha Mehmet'e hiçbir farkı yok. Yakında atı yakalayacaklar.'' ''Yakalayamazlar'' dedi Müftü Efendi. ''Allah indinde kimi atlar sahiplerinden daha önemlidir. Size yüzlerce örnek verebilirim. İşte İskenderül Zülkarneyn. Kendi öldü, atı daha yaşıyor. Ali'nin, Köroğlu'nun atları da yaşıyor. Hazreti Peygamber'in Burak atı da yaşıyor. Halbuki Peygamberi Zişan Hazretleri çoktan vefat buyurdular. Ben bu İnce Mehmet'in atıyla biraz fazla meşgul olmak mecburiyetinde oldum da, İnce Mehmet'in soylu atını Hızır Aleyhisselam koruyor, kendi himayeleri altına almışlar. Sizin İnce Mehmet'e bu kadar yakınınız olduğunu bilmiyordum Müftü Efendi. Öyleyse bir Şakir Bey, onun o soylu atı benim kısrağımın kulunu, İnce Mehmet de benim amcamın oğludur. Şimdi anladın mı Şakir Bey? Anladım diye ayağa kalktı Şakir Bey. Anladım Müftü Efendi. Zaten sizin gibi hocalardır halkın kafasını hurafelerle dolduran. Mustafa Kemal Paşa sizinle başa çıkamadı ama bekleyin, çıkacak. Koca Osmanlı İmparatorluğunu örümcek kafalılar yıktı. Kapıdan çıkarken döndü. Asi, vatan haini, hunhar İnce Mehmet'in atını mübarek, kendisini evliya olaraktan halka takdim edenler, hem de kaymakamların, hakimlerin, yüzbaşıların gözlerinin içine baka baka takdim edenler bir gün cezalarını bulacaklardır dedi gitti. O gider gitmez arkasından başladı bir taşlama. Şakir Bey'in ıncığı cıncığı, soyu sopu, dalavereleri, yalancılığı, sahte hem de yeşil şeritli hem de tunç bir istiklal madalyası bularak ovayı nasıl zapt ettiği, nasıl bir soyguncu, hunhar bir cani olduğu ortaya saçıldı döküldü. Ve Köroğlu Bingöl dağlarında dolaşırken gökte uçan üç ördek düşürdü, üç ok atıştı. Al yeşil çadırını Bingöl yaylasına kurdurdu. Seyisine dedi ki al şu ördekleri temizle, yıka getir de kendimize bir şölen çekelim. Kıratı da götür yanında, o da sulansın. Seyistir aldığı ördekleri tuttu kıratın dizgininden, biraz ilerideki yeşil düzlükten kaynayan pınara gitti. Önce atı suladı, çayıra baktı, sonra da ördekleri yolmaya başladı. Birinci ördeğin yolunması bitince yıkamak için onu suya soktu. Ördek suya değer değmez öyle çırılçıplak, tüysüz canlanıverdi, seyisin elinden kaydı, havalandı gitti. İkinci, üçüncü ördek, onlar da suya girer girmez canlanıp uçtular. Seyis korku içinde başına ne geldiğini bilemeden Köroğlu'na koştu. Hal keyfiyet böyle böyle dedi. Köroğlu amanın diye delirmişçesine ayağa fırladı. Amana sen içtin mi o sudan diye sordu. İçmedim dedi Seyis. Kırat içti mi? O içti dedi Seyis. Eyvah ocağın yana, o bengi sudur, ölümsüzlük suyudur. Hızır Aleyhisselam'ın içip ölümsüzlük kazandığı sudur. Haydi gidelim de biz de içelim. Koştular, vardılar ki ne görsünler. O pınar bin tane göl olmuş. Eyvah dedi Köroğlu, eyvah ki eyvah. İşte bu olaydan sonra koç yiğit Köroğlu kendi kırk ölmezlere karışmasına karşın bengi suyu arıyor. Kendisi zaten ölmez, kendisi için değil insanlar için. Pınarı buluyor, bulunca sevincinden kanatlanıyor, ölümsüzlük, ölümsüzlük diye bağırıyor. Gür sesinden dağlar yankılanıyor. Sevinçten kanat takmışken bir de görüyor ki ayağının dibindeki pınar bin tane göl olmuş ve hem de sular birbirine karışmış. Birçok ölmez kuş vardır gökyüzünde. İşte bu kuşlar Köroğlu'nun öldürüp de pınarlara soktuğu, sonradan dirilen kuşlardır. Köroğlu kuşları ve atları severdi. Onun için onları ölümsüzleştirdi. Soylu atların piri Hızır Aleyhisselam'dır. Onun altındaki bozat da ölümsüzdür. Onun için ona deryalar, yüzünde dolaşan bozatlı Hızır derler. Bozatlı Hızır'ın atı denizlerin üstünden ışık gibi süner, batmadan bir göz açıp kapayıncaya kadar dünyanın ucunu bulur.
Köroğlu o gün bugündür kaftanın arkasında Bengi suyu aramaktadır. Bir gün o pınarı zincire vuracak, onun Bingöl olmasının önüne geçecektir. Şimdi şu anda dünyanın herhangi bir yerinde, belki Bingöl yaylasında, belki Yemen'de, belki Seba Melikesi Belkıs'ın ülkesinde pınarlara ölü kuş sokup uçurmaktadır. İnsanoğlu bir gün ölümsüz olacaktır. O atı yakalayamazlar diye inançla konuştu müftü. Allah Allah diye düşündü Mehmet, şu deli atta neymiş ki böyle? Bunca zamandır hiç konuşmayan, sadece dinleyen Abdülselam Hoca dalgın, düşünceli, bir Mehmet'e, bir Zeki Nejat'a, bir müftiye baktı. Sakalını sıvazladı, tesbihini çekerek, çok keramet var insanda diye kendi kendisine konuşurcasına söylendi. Çok keramet var atlarda, çok keramet var kuşlarda, çok keramet var arıda. Ak dişlerini ışılatarak güldü, utkulu bir insanın kendine güvenirliğiyle güldü. Çok keramet var toprakta. Mehmet bir yandan Seyran'la birlikte gelecek Hürri Ana'yı, Müslüm'ü bekliyor. Bekleyi bekleyi gözlerim dört oldu diye sabırsızlanarak, bir yandan da artık bir daha görünmeyen o adamı arayarak, bir yandan da çarşının tiryakisi olmuş, o dükkan benim, bu kahvesinin dolaşıp duruyordu. Kısa denebilecek bir sürede hemen herkes onu, o da herkesi tanımıştı. Çok konuşuyor, çok dinliyor, elinden geldiğince, gücü yettiğince herkesin derdine ortak oluyordu. Bu arada kasabanın bütün girdisini çıktısını öğrenmişti. En çok da öğretmen Zeki Nejat'la dostluk kurmuştu. Saf, temiz, sözünün eri, yalansız dolansız, çocuk uydu, biraz da alıngan, biraz da deli fişek, kendini bir takım düşüncelere adamış bir kişiydi. İnce Mehmet'i de sonuna kadar tutuyordu ve durmadan da ona İnce Mehmet'i anlatıyordu. Mehmet dost olduğu demirciler, berberler, marangozlar, manifaturacılar kadar Zeynullah Efendi'ye de önem veriyor, onu hiç boşlamıyordu. Zeki Nejat'la iki günde bir ona uğruyorlardı. Orada her zaman Yargıç Bey de, savcı da, özellikle destancı imam da İnce Mehmet üstüne mutlaka yeni haberler vardı. Hele atı üstüne son günlerde dolaşan haberler o kadar çok, o kadar çeşitliydi ki Mehmet de Zeki Nejat da şaşıp kalıyorlardı. Zeki Nejat, halk açıktan açığa İnce Mehmet'i %100 istediği gibi tutamıyor. Atı bulmuş, ata yükleniyor. Bu at tarih boyunca bütün başkaldırmaların, insanoğlunun yüreğine sıkışmış kalmış bütün ayaklanmaların timsali oldu çıktı. Kasaba ikiye ayrılmıştı. Çoğunluk demirciler, marangozlar, köylüler, ırgatlar, bahçıvanlar, bütün çalışanlar İnce Mehmet'i tutuyorlar. Dağlardan onlara her gün güzel haberler geliyor. İnce Mehmet'i yere göğe sığdıramıyorlar. Zenginlere ise dağlardan karanlık kötü haberler ulaşıyor. Onlar da İnce Mehmet'i yerin dibine batırıyorlardı. Ama bütün kasaba Şakir Bey gibi birkaç dinsiz, Allahsız zındığın dışında at üstünde birlikte. At üstüne her gün bir hikaye çıkıyor. Bir anda da 7'den 70'e bütün kasabanın diline düşüyordu. Dünya dünya olalı atlar üstüne ne söylenmiş ne bilinmişse Yağız ata mal ediliyordu. Yıllar önceki Adem hikayesi bile burada olduğu gibi biliniyordu. Ali Safa Bey İnce Mehmet'in öldürdüğü ne demiş, Adem'e ne demiş? Sen gözüğün gördüğü yerden serçeyi gözünün bebeğinden vurursun. Şu atın bana ya ölüsünü ya da dirisini. Adem'dir, aman beyim, o da bir şey mi sana, hemen bugün getiririm ya ölüsünü ya da dirisini. Tüfeğini almış, dişlerine kadar fişekliklerine takarak çıkmış Anavarz Ovası'na. Bir ulu çınarın dibinde atı görünce sevinmiş. At 10 adım ötesinde gez göz arpacık atın tam gözüne nişan almış. Tetiğe basmış, basmış ki ne görsün, at orada durup durur. Oraya diz çökmüş, üstüne ne kadar kurşun varsa ata döşenmiş. At orada hiçbir şeyden habersiz kuyruğunu sallar sineklenirmiş. Sağ art ayağını da karnına çekmişmiş. O anda Hızır çıkmış Adem'in karşısına. Ey ahmak insanoğlu demiş, bak o kadar kurşun sıktın, ne oldu kurşunların? Bu atı bu kadar yakından senin gibi bir dünya nişancısı değil, 5 yaşında bir çocuk vurur. Ey ahmak insanoğlu, demek ki bu atı yakalamaya öldürmeye izin yok. Var git işine, bir daha da bu ata bulaşma. Yoksa sonun kötü, yoksa şu bataklığın kurtlarına yem olursun. O at Tanrı buyruğuyla İnce Mehmet'in alnına yazılmıştır. Adem bütün bunları dinlememiş. Atın ardınca Anavarz Ovası'na dolaşmış durmuş. At onunla oynamış, bir gün bataklığa girmişse ikinci gün Karaçalılık'ta. Bir gün kayalıklara çıkmışsa ikinci gün Böğürtlenlik'te, Zıncarlık'ta, Kamışlık'ta, Çamur Deryası'nda, yağmurun altında, güneşin kızgınında. Adem de arkasında. Adem'in ne üstünde üst ne başında baş kalmış, elleri ayakları yüzü gözü yırtılmış, insanlıktan çıkmış bir başka yaratığa benzemiş. Bu arada da ona acıyan Hızır Aleyhisselam onun önüne 2 kere daha çıkmış. Yapma, etme, yakanı bırakırım sonra demiş. Gözü dönmüş Adem onu dinlememiş. Bir gün tan yerleri ışırken at Adem'i almış, bataklığa çekmiş götürmüş. At gitmiş, onun ardınca Adem gitmiş. At bataklığın üstünden uçuyormuş. Adem bataklıkta ilerleyince bataklık onu aşağıya çekmeye başlamış. At da az ileride durmuş, onun batışını seyrediyormuş.
Adem bağırmaya başlamış. Beni kurtar soylu at, beni kurtar ermişim diye. Bağırarak batmış gitmiş, bataklığın kurtlarına yem olmuş. Şimdi tan yerleri ışırken anavarzanın oralardan geçenler, kayalıklarda yankılanan Adem'in bağırtısını duyarlarmış. İnci Mehmet'i belki yakalarlar, belki öldürürler ama atın kılına kimse dokunamaz. Aksakallı, mavi gözlü, geniş omuzlu, giritli demirciye Zeki Nejat, yerden göğe kadar haklısın ayrı usta dedi. Hızır bir kimseyi tutmaya görsün, ister at olsun, ister karınca. 8. dizinin sonu. Sayfa 184.